Spor Time. Spor Time.
Voleybolda bir skorboard hikayesi. Arkadaşlar, bize 2 metre 20 santim uzunluğunda 2 adet kalas, 12 kişinin rahatlıkla hareket edebileceği bir alan ve bir de voleybol topu lazım. Sonra direkler arasına bir de kar gibi voleybol filesi gerdik mi, bu iş tamamdır. Bu cümleler mahallemizin voleybol tutkusuyla tanınan Ensar abisine aitti. Aynı gün ondan ilk kez duyduğum bir de kelime öğrenmiştim. Scoreboard. Çünkü son cümlesinde şimdi bize tenekeden bir de scoreboard lazım diyordu. Çevresindeki gençlerin de onu anlamadığını hissettiği an Ensar abi başladı gülmeye. Durun dedi, anlatayım. Şimdi bir peynir tenekesi bulacağız. Sonra bu peynir tenekesinden teneke makası kullanarak küçük kare plakalar keseceğiz. Sonra ben o plakaların üzerine kırmızı ve mavi yağlı boyayla rakamları yazacağım. Kısacası alınan sayıları gösteren küçük bir pano yapacağız. İşte o panonun adına scoreboard denir. Fakat bize bu scoreboard'u kullanacak şöyle dikkatli biri de lazım. Mesela ben Özkan bu işi rahatlıkla yapar diyorum. Ne dersiniz? Kabul edenler, evet kabul edilmiştir. O dönem henüz 12 yaşındaydım. Dönem 1980'lerin başıydı. O maçların hiçbirinde ben oynamadım. Ama bana duyulan güven voleybolu sevmeme yetti de arttı bile. Diyeceğim, ne zaman ki o teneke scoreboard bana emanet edildi, işte o günden beri voleybolu yakından takip etmeye başladım. Aradan 30 yıl, 40 yıl geçti ve bu zaman zarfında Türk voleybolunun nice başarılarına şahit olduk. Sadece bu hafta içinde bile voleybol camiasından öyle güzel haberler geldi ki. En son Vakıfbank kadın voleybol takımımızın şampiyonluğu ve kadın milli takımının İtalya zaferi bizi çok mutlu etti. Türkiye'de bir zamanlar sokak aralarında oynanan voleybol bugün dünya çapında etkin olduğumuz bir branşa dönüştü. Özellikle kadın voleybolu son 10 yıldır Türk sporunu en üst düzeyde temsil etmeye devam ediyor. Bu vesileyle Vakıfbank kadın voleybol takımımızın şampiyonluğunu kutluyor, milli takımımıza başarılar diliyor ve voleybolumuzu Spor Daima'da konuşmaya başlıyoruz. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM ortak canlı yayınında. Az önce size okuduğumuz metin sevgili Özkan Pekesen'e ait ve Özkan da şu anda stüdyomuzda. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu rejide ve telefon hattımızda da Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu olarak yine bizimle birlikte. Mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Orem olarak sesleniyorum size. Ana kumandada da Tolga Kökten bütün bu sesleri en sağlıklı biçimde sizlere iletiyor. Özkan'cığım, öncelikle sana bir hoş geldin diyeyim.
Hoş bulduk, çok
teşekkür
ederim.
Metin için teşekkür edeyim.
Ben teşekkür ederim.
Tamam, bir yaşanmışlığı aktarmışsın.
Elbette, çünkü o dönemlerde yine bir futbol, işte basketbol olmasaydı futbol çok yoğundu. Ama bizim mahallemizde işte böyle bir genç vardı ve bir şekilde bize voleyboldan bahsetti. Bir anda etrafında bir küme oluşturduk. O bahsettiğim işte Metin'de zaten
Ensar abi mahallenin.
Evet, Ensar abi. Dolayısıyla hepimiz bir voleybolla karşılaştık. Kurallar hakkında fikrimiz oldu. İşte o scoreboard enteresandır. Hemen kale diyorum, bakın halen aklım futbolda. Şey, voleybol direğinin hemen altında bir sandalye koydular. Elime de onu verdiler. Hı-hı. İşte sayı sesli olarak belirtilir. 3-2 hemen ben çeviriyorum falan.
Tenekeleri.
Abartısı 2 yıl boyunca o sandalyede oturup o plakaları çevirdim. Ama işte
dünyanın en mühim işini yapma duygusuyla değil mi?
Şey, o işte o arada çok ufaksınız ve yani yaşınız çok küçük. Bana duyulan güveni gördüğüm andan itibaren yani insan korkunç mutlu oluyor. O yüzden hiç o günleri unutmadım. İşte bu spor sevgisinin yanında voleybolda bambaşka bir yere.
Ve bir yeni bir süreçte başladı. Bu kez izleyici olarak. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Sen neler diyorsun hem bu yazılanlar, Özkan'ın kaleme aldıkları hem aktardıkları hakkında?
Valla şimdi hepimiz aynı jenerasyonun mensupları olduğumuz için 3 aşağı 5 yukarı tabii benzer dönemlerden geçtiğimizi, benzer faaliyetlere imza attığımızı görüyorum. Bu anlamda da bir taraftan seviniyorum. Çünkü tam sözünü ettiğiniz, yani sevgili Özkan Pekesen'in söylediğinin benzerini biz de mahallede işte iki tane direğin arasına bir tahta, bir de yani bir telefon direği, bir de elektrik direğine arasına ikili ip çekerek benzer şekilde ağa benzetilen bir file gibi yaparak biz de oyunu oynamaya çalışıyorduk. Yani bu çok ilginç bir durum. Yani, yani 1980'lerin öncesi ve hemen sonrasında çocukluğunu, ilk gençliğini yaşayan Türkiye'deki hemen hemen pek çok gencin yaptığı gibi biz de sokaklarda bir anlamda futbol oynamak, basketbol oynamak, işte daha önce konuştuğumuz gibi basketbol potaları, işte beyaz gölgeyle beraber tabii basketbol potaları yapıp oynamaya başlamıştık. Voleybol da aynı şekilde. Burada herhalde çok kuvvetli bir şekilde TRT'nin yapmış olduğu yayınların hep büyük etkisi oldu. Yani biz TRT'de görmüş olduğumuz o spor stüdyosu programındaki voleybol karşılaşmaları, onların yansımasıyla biz mahallelerde sportif etkinliklerde bulunuyorduk. Hatta ben bir adım daha atayım. Hı hı. 80'lerin ortasına doğru ben yine TRT'de gördüğüm çim hokeyi benzerini asfalt hokeyine çevirerek oynadığımızı hatırlıyorum.
Ya ne kadar önemli değil mi? Yani o bilgiyi aktaran kamu yayın kuruluşunun, TRT'nin açtığı pencere nerelere kadar ulaşabiliyor değil mi hocam?
Yani işte o yaşlardaki gençlerin, çocukların ufuklarında hakikaten çok büyük etkide bulunduğunu, işte dediğim gibi yani o gördüğümüz Çin hokeyi karşılaşmalarından etkilenerek biz de ki o zamanlar ben karşıya kadar oturmama rağmen oturduğumuz yerde öyle çok fazla arabanın geçtiği, büyük çoğunluğu bağ bahçe olan yerlerdi. Sonradan apartmanlaşma süreci yaşandı. O yüzden de bayağı yoğunlukla oynayabildiğimiz boş tarlalar ve oralarda etkinlik yapabilme şansımız vardı. O yüzden de açıkçası yani şimdiki çocuklarla kıyaslandığımda yani şanssız olan kısımlarımız vardı ama bu açıdan çok şanslıydık. Yani sokakta spor yapabilme, sportif etkinliklerde bulunabilme şansımız vardı. Bu müthiş bir bize özgüven sağlıyordu.
Ne güzel anlattın hocam. Sen anlatınca sözünün başında o vurguladığın hani akranız, aynı dönemin çocuklarını, çocukluğunu, gençliğini yaşadık deyince sen, ben de 80'lerin başında işte ortaokuldan liseye geçme evresindeki çocuklar olarak koştur koştur, önce basket oynarız, sonra kaymakamlık kupası voleybol maçlarına katılırız ya da izleyici oluruz. Bütün bu koşturmacalar biter, yaz sıcağında bir çeşme buluruz, kana kana suyumuzu içeriz. Cebimizde 3.30 para varsa gideriz bakkal amcadan bir gazoz alırız, yanına işte bir kraker alırız. Yani müthiş yaşanmışlıklarmış şimdi bunlar geriye dönüp baktığımızda. Çocuklarımız bunların hiçbirini bilmiyorlar.
Buradaki bence en güzel ve özel olan husus şuydu. Birlikte bir takım etkinliklerde bulunabilme şansı elde edildi. Yani hani klasik anlamda sporun takım olma ruhu vardır ya. Takım, birlikte hareket etme, hı hı. Birbirini hem kollama hem onunla birlikte hareket etme. Yani bunu sokaklarda öğrendiğimiz için de ilerleyen aşamalarda belki çok daha farklı deneyimlerle karşı karşıya kaldığımızda onların bize çok büyük katkısı oldu.
Yani bu değişimle birlikte aslında tam senin alanın, işin sosyolojisi bile değişti diyorsun değil mi?
Tabii o bile değişti çünkü gayet iyi bildiğimiz gibi yani o dönemde bütün bu etkinlikleri sokakta yapıp sokakta oynadıktan sonra bir kulübe doğru kayma olurdu. Özkan Bey onun en iyi örneği, futbol anlamında bunu söyleyebilir. Ben de ucundan kıyısına farklı örnekleri yaşadım. Hı hı. Ama şimdilerde baktığınız zaman ailelerin çocukları spor yapabilmesi için alıp çeşitli kulüplere yazdırdığını, oralara ya da spor okullarına götürdüğünü görüyoruz. Yani durum değişti.
İşin doğallığı bile bozulmuş durumda. Anne baba işi gücü bırakacak, aracına binecek, çocuğu kursa götür. Değil mi? Bir garip bir şey oldu her şey.
Ama işte bu tabii bu beraberinde kentleşme dediğimiz o olgunun toplumsal hayatın içinde daha yoğun bir şekilde yaşanmasıyla sokak kavramının artık şekil değiştirmesiyle bizim önümüze çıkıyor. Bir de işin bu tarafı da var.
Ve ne kadar hani ahlanıp vahlansak da realite bugün bu. Senin Karşıyaka'da işte top oynadığın arsalar da apartmanlar var. Ankara'da başka bir yerde. Hatta Anadolu'nun hemen hemen her şehrinde.
Türkiye'nin hemen hemen her yerinde aynı durum söz konusu. Bu konuştuğumuz mesela bu program spor programı olmasa başka bir konuda konuşuyor olsak muhtemelen mesela tarımla ilgili konuşuyorsak muhtemelen benzer konuları bu sefer tarıma dair gündeme getireceğiz. Ya da şehirleşme kentleşme olgusu üzerinden konuşuyorsak ona getireceğiz. Ama konumuz spor olduğu için sporla da çok yakından bağlantılı olduğu gerçeğini görüyoruz. Ve burada açıkçası bu değişen süreç belki de şurası bizim için avantaja döndü diyebiliriz. Özellikle son 15-20 yıl içerisinde bu sözünü ettiğimiz dönüşüm Türkiye'nin özellikle kadınlar alanında voleybolda bir dünya markası haline de düşmesine de ulaştı. Ama şimdi doğru. Bu tarafı da var.
Çok doğru. Buradan devam et istersen ki Vakıfbank başarısı, mucizesi, emeği diye bir şey var artık. Bir realite var. 5 şampiyonluk bir yılda.
Kesinlikle var. Burada şöyle bir durum var. Şimdi ben bakın 1980'lerle ilgili olarak ne kadar konuşursak konuşalım sonuç itibariyle 80'lerde de 90'larda da aslında hatta 70'lere 60'larında da sokak kavramında daha çok erkekler var.
Evet.
Ve erkeklerin daha çok spor yapması var.
Evet.
Ve onların bizim hayatımızda ilerleyen aşamada bir yerlere varması var. Burada kadın ya da kız çocuklarının rolü çok fazla değil. Ama sözünü ettiğimiz o dönüşüm bu alana, bu tarafa doğru baktığınız zaman özellikle bu kentleşme olgusunda yaşanan dinamikler söz konusu kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren basketbol ve özellikle de voleybol alanında daha fazla spor yapabilme olanağı kavuşmasına yol açtı.
Bu da işin bu dönüşümün kız çocukları için çok olumlu tarafı değil mi hocam?
Tam da bu noktadan Türkiye'deki kız çocukları ve bu alanda başta Eczacıbaşı olmak üzere işte özellikle onu zikretmek zorundayız çünkü Cengiz Göllü ve pek çok bu alandaki önemli isim var.
Rahmetli Cengiz Göllü,
konuşmuştuk. Evet. Yani buradan başlayarak 80'lerin ortasından itibaren gelen o çizgi Türkiye'de bugün hakikaten dünya voleybol, kadınlar voleyboluna damga vuran bir ülke haline dönüştürdü bizi. Yani gerçekten Türkiye'de kadın voleybolu deyince dünyada bir marka olduğumuzu artık sadece bizim söylememiz bir şey ifade etmiyor. Dünyadaki pek çok ülkede katıldığımız turnuvalarda elde ettiğimiz başarılarla zaten bunu görüyor. Ve burada geçen hafta da dile getirmiştim. Gerçekten sistematik bir devamlık söz konusu. Yani voleybolda iyi bir yönetim tarzı var. Ve o yönetim tarzı voleybolun içinden gelenlerle devam ettiği için de voleybolda özellikle de kadın voleybolunda hakikaten başarılar arka arkaya gelmeye devam ediyor.
Başarının sürekliliği var diyorsun değil mi?
Kesinlikle başarının sürekliliği var ve özellikle de televizyonun rol model oluşturmasıyla yani son yıllarda bu başarı geldikçe de aşağıdan gelen kız çocukları için genç kızlar açısından da voleybolcu olmak işte orada gördükleri Eda Erdem gibi Zehra Güneş gibi oradaki pek çok kadın voleybol milli takımında birer figür haline dönüşen isimler gibi olma tutkusu onların da önünü açıyor ve onların da onlar gibi olabilmek konusunda daha fazla çaba göstermesine
kendilerine yolu. Rol modeli olarak seçiyorlar. Bu da olumlu bir teşvik oluyor tabii çocuklarımız
kesinlikle
için.
Olumlu bir teşvik oluyor ve dikkat ederseniz kadın voleybolu her geçen gün daha da büyüyor. Yani Türkiye'nin yani şöyle çok geriye doğru gitmedim. Son 3-4 yıl içerisinde bile çok mesafe kat ettiğini göreceğiz. Ve programlarda daha fazla konuşulduğunu, daha fazla yazıldığını ama hala Türkiye'de ne yazık ki bu eleştiriyi de getireyim. Futbol endeksli bir medyamız var.
Evet.
Yani bu çok büyük bir zarar veriyor. Futbol endeksli medyamız olduğu için de ben 5-6 yıl önce bir bilimsel çalışma yürütmüştük. İstanbul'daki bir arkadaşımla beraber. Hı hı. İki gazeteyi almıştık. Hürriyet ve Sabah gazetelerinin üzerinden bir inceleme yapmıştık spor sayfalarında. Onun dışında ikinci sırada gelen spor dalları içinde ne voleybol ne basketbol vardı. Ve hatta o dönemde kadın basketbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray kadın basketbolcuları Moskova'da final oynamışlardı. Yani buna rağmen spor sayfalarında, Türkiye'nin en çok satan gazetelerin spor sayfalarına dahi girmediğini görüyorsunuz. Bu önemli bir eksiklik. Yani Türkiye'nin medyası da, spor medyası da ne yazık ki futbol üzerinden düşündüğü için her şeyi onun üzerinden değerlendiriyor. Ve dikkat edin, Vakıfbank'ın şampiyon olduğu gün yayınlanan gazetelere bakarsanız da çok küçük haberlerle geçiştirildiğini görürsünüz.
Evet. Hocam burada bir soluklan istersen. Özkan da stüdyoda. Belki senin söylediklerin üzerinden cümleler kurmak ister. Belki farklı bir pencere açar. Sen neler söyleyeceksin Özkan'cığım?
Şimdi elbette hocamın da söylediği gibi kadın voleybolu bu kadar popüler hale geldikten sonra ve bu anlamda biraz da yer bulmadığı zaman sanki daha da hırslandı. Yani mesela sadece bir derbiye ya da işte herhangi bir maça odaklanan bir ülkeden çıkmak gerekliliğini bir şekilde bize neredeyse dikte ettiler yani aldıkları galibiyetlerle.
Bizi görün, bizi görün dediler. Elbette, ve
bence işin bu tarafı da var çünkü. Evet. Çünkü televizyonlar tabii.
Gerçi hak yemeyelim burada, onu da teslim edelim. Hocam da vurguladı, hani TRT de son yıllardaki bütün bu voleybol karşılaşmalarını
hepsini
verdi. Ya, şimdi bugün yani Çin'le karşılaşacak takımımız. Onu da gene canlı olarak
ve öyle bir seviyeye çıktılar ki şimdi şöyle bir şey var. Herhangi bir spor karşılaşmasını izlediğimiz andan itibaren şöyle psikolojik duygulara kapılabiliyoruz. Yani diyoruz ki işte şu yensin, bu yenmesin, şöyle yenebilir, şu olabilir. Aslında onlar daha iyiydi gibi bir sürü bir yorum yapılıyor. Biz gerçek anlamda voleybol kadın takımımızın arkasında durabiliyoruz. Çünkü yani 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir şey var.
Bir vakıf bank var mesela.
Ve işte son yıllarda sayısız kupası var. Dolayısıyla hani bunlar gidip de öyle marketten alınan şeyler değil ki. Evet. Ciddi anlamda bir efor sarf ediyorsunuz. Tamam, içerisinde yabancı oyuncular da var. Ama o ilk altıda yani sahanın içerisinde bulunan kişiler arasında Türk oyuncular çok ön planda da çıkmaya başladılar.
Tam da çok güzel bir yere geldin, onu sana sorayım. Yani genellikle şu eleştiriler getirilir bizim farklı spor dallarındaki takım başarılarımıza. Zaten kadronun %90'ı bizden değil ki denir. Bu işte geçen hafta, önceki hafta konuştuğumuz Anadolu Efes için de söylendi.
Evet.
Ama voleybolda şöyle bir farklılık da var. Dediğin gibi bir, takımların içinde çok ciddi bizim ülkemizin çocukları var. İki, o çocuklar sonra milli takımda başarıyı gene daha da yukarıya çekiyorlar. Şimdi bakın, yani hiç tesadüf değil.
Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir yani spor branşında alınmış rekor bir sayı var. 25 kupa almış bakın. Avrupa çapında işte kendi içerisinde vesaire. Bakın bir tane iki tane değil. Şampiyonlar Ligi işte dediğim gibi kolay anlaşılsın diye söyleyeyim. Yani futboldaki Şampiyonlar Ligi, voleyboldaki Şampiyonlar Ligi. Şimdi orada mesela futbol dağılıyor. Herkes onu konuşuyor. İşte biz de bu anlamda çok rahat yani evet biziz diyebiliriz. Dolayısıyla bugün seyredeceğimiz Çin karşısındaki milli takımı seyrederken de işte en başta söylediğim gibi yani koltuğa rahat oturuyoruz. Eskisi gibi değil. Olay tamamen farklılaştı. Bu yabancı oyuncular da o bahsettiğimiz 25 kupanın gelebilmesi adına bir önemli terler döktüler. Ve böyle bir algıyı da yaratmak gerekiyor zaten. Psikolojik bir üstünlük kurma adına alınmış bu kupalar da son derece önemlidir. Geçen gün Real Madrid futbol takımından bahsettik ya. Evet. İşte onunla oynayan takım mesela diyor ki yahu karşımda öyle biri var ki bunu 14 kez almış diyor. Kadrodaki eksiklikler ne olursa olsun bir kere bir duralıyorsunuz. Dolayısıyla diğer voleybol takımları da kadınlar için söylüyorum. Bizimle oynarken bence tedirginler. Bugün Çin'e gitmemize rağmen bence Çin de tedirgin. En güzel, en alıcı bulduğum, en çarpıcı bulduğum nokta bu. Biz bir tehdit unsuruyuz. Yani pozitif anlamda söylüyorum. Tabii. Saha içerisinde.
Favoriyiz anlamında.
Favoriyiz elbette. Yani bizimle oynarlarken düşünmek durumundalar. Sadece Vakıfbank özelinde bile düşünsek yani bu psikolojiyle çıkacaklar sahip.
Ahmet Hocam sana farklı bir şey sormak istiyorum. Voleybol özelinde de diğer spor dalları genelinde de ama tabii voleybola daha öncelik verebilirsin. Şöyle bir araştırma yapıldım. Hani sen spor sosyolojisinde çok vakıf bir isimsin. Zaman içinde, yıllar içinde kuralları değişen spor dalları diye böyle bir ciddi bir araştırma var mı dünyada ya da ülkemizde?
Zaman içerisinde değişen spor dalları diye bir çalışmalar var.
Kuralları yani, değişen, örneğin işte bir basketbolda 3 sayı çizgisi var. Bu ne kadar? 30 yıllık, 40 yıllık. Voleybolda eskiden işte 3 sayı çizgisinin, 3 metre çizgisinin gerisinden vurmak ayrıydı, önünden vurmak ayrıydı.
Evet.
Bir tur atmak vardı. Hani daha da önemlisi biliyorsun, servis geçti diye bir şey vardı. Sayı almazdın. Şimdi öyle değil. En ufak bir hatada top filede kalırsa tekrarlardın servis atışını, karşıya geçerdi. Ciddi manada kuralları çok hızlı değişen bir spor dalı olarak tanımlayabilir miyiz voleybolu son 10-20 yılda?
Şöyle tanımlayabiliriz. Şimdi tabii ki özellikle televizyonun daha fazla devreye girmesiyle beraber.
Hı hı.
Burada belki daha ilginç bir şey söyleyeyim size.
Hı hı.
Futbol diğerlerinden çok daha geç bu sisteme adapte oldu diyebilirim.
Harika, tam onu diyecektim. Bence en bu konuda en tutucu hala futbol diyecektim.
Tabii,
aynı
tabii
cümleyi
ki,
kurdum.
Tabii ki futbol en tutucu.
Yani bir ofsaytı kaldıramadılar hocam.
Şimdi genel anlamda baktığınız zaman özellikle hatta daha önce de NBA ile ilgili konuşmuştuk, hatırlayacak
evet,
dinleyenlere oraya göndermede bulunayım. Yani NBA'de yaşanan değişim sürecinin belli bir süre sonra Avrupa'ya da basketbolun diğer ülkelerine seyahat ettiği gerçeği de üzerinden gidelim. Yani baktığınız zaman şimdi televizyonla medyayla iç içe geçen bütün spor dalları belli bir süre sonra hızlanmaya ve onun yapısına ayak uydurmaya başlıyor. Ve sözünü ettiğimiz değişiklikler gelmeye başlıyor ki bu sadece belirtmiş olduğunuz gibi bir takım kural değişiklikleri de değil. Sürenin içerisinde bir takım uygulamalar, mesela molalar, televizyon molaları.
Hı hı.
Aynı zamanda teknolojinin devreye girmesi ve bir takım düzenlemelere dikkat edilmesi. Mesela ben dün gece Galatasaray ile Anadolu Efes arasındaki maçı seyrettim.
Hı hı.
Sürekli olarak itirazlarla hakemler gittiler seyrettiler. Gittiler seyrettiler. Şimdi bakın
ne, ne hissettin bir seyirci, bir spor sever olarak, bu konuda ciddi araştırmalar yapan bir hoca olarak?
Şimdi baktığınız zaman aynı durumun son yıllarda en çok futbolda da VAR sistemi üzerinden itirazları hatırladığımızda.
Ki dün de biliyorsun yani, Süper Lig'e yükselme maçında kaderi tamamen VAR hakemi belirledi.
Bandırma tabii VAR hakemi İstanbul belirledi ve açıkçası ben şunu da söyleyeyim. Yani ben dün akşamki futbol karşılaşmasında yani Bandırma Spor'un hakkını yendiği kanaatindeyim. Açık konuşayım.
Evet, şimdi ben bir tarafın Balıkesir, Susurluk, Bandırma olunca ben taraf olmayayım hocam. Ben duygusal...
Ama ben açık söyleyeyim. Yani yani verilen penaltı onun karşısında verilmeyen penaltı. Bandırma'ya verilmeyen penaltı gibi.
Neyse, hatta penaltılar yani, gibi.
Penaltılar gibi. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bakın medyanın devreye girmesiyle beraber bu işte daha büyük pasta büyüdükçe kural değişiklikleri ve düzenlemeler girmeye başladı. Ve bu konuda teniste de, voleybolda da, basketbolda da ve en sonunda futbolda da görmeye başladık. Ama futbol hala tutuculuğunu devam ettiriyor. Onu söylemek lazım.
Doğru. Çok doğru.
Bu arada bir az önce söylemiş olduğunuz bir şey de ilave yapmak
lütfen
istiyorum.
Hocam.
Yani yabancı oyuncular diyoruz ama yabancı oyuncu da sonuç itibariyle küresel bir organizasyondan bahsediyoruz artık.
Hı-hı.
Yani bugün milli takımlar düzeyinde bile konuştuğumuz zaman sadece futbol açısından değil, hemen hemen bütün organizasyonlarda devşirme sporcuların varlığıyla karşı karşıya kalıyoruz.
Evet.
O yüzden de artık durum bambaşka bir
yani zihnimizde bu kotayı kaldırmamız gerekiyor ya mı getiriyorsun cümlenin?
Hayır, tamam. Bu kotayı kaldırmamız gerekiyor da getirmiyorum ama bunun üzerinden yapılan yorumları çok da değerli bulmuyorum artık.
Hmm.
Çünkü benzer şekilde rakipleriniz de aynı şekilde oynadığı gerçeği unutmamanız gerekiyor ki böyle oynamanıza rağmen futbolda işte o başarıyı elde edemiyorsunuz. Çünkü durum çok farklı bir seviyede. Ama voleybolda o başarıyı elinizdeki oyuncu profiliyle yetiştirdiğiniz hem oynattığınız yabancı oyuncularla hem de Türk oyuncularla birlikte o kadar güzel harmanlıyorsunuz ki arka arkaya şampiyonluklar geliyor. Bakın durum bambaşka bir yere doğru gidebiliyor demek ki.
Evet, çok doğru. Hocam sana son bir şey sorup teşekkür edeceğim. Son 5 dakikada biz Özkan'la devam edelim. Sence de uygun ise. Çünkü
tabii,
seni
tabii,
de
tabii
telefon attığında böyle her hafta yormak beni biraz rahatsız ediyor. Bu voleybolda kadınlar ve erkekler diye ayırırsak, kadın voleybolu, tüm dünya için konuşuyorum, kadın voleybolu hem çok daha heyecanlı, seyir zevki yüksek gelmiyor mu? Bana öyle geliyor. Ve biraz da böyle esprili bir öneride bulunsam. Erkek voleybolunda fileyi biraz daha yükselsek de bam bam o toplara smaçları vurdukça o toplar kırılmasa, parkeler çatlamasa, patlamasa. Çünkü erkek voleybolu artık bayağı bir şiddet efektli gibi geliyor bana. Bilmiyorum abartıyor muyum?
Yok, haklısınız. Açıkçası ben de aynı noktalarda sizle uzlaşıyorum. Yani baktığınızda kadın voleybolunu izlemek hem daha keyifli, hı hı, hem de daha heyecanlı. Öbür tarafta ise bir güç gösterisi, evet, izliyorsunuz. O da belli bir yerden sonra can sıkmaya başlayabiliyor. Yani kadın voleybolunda heyecan daha yüksek, erkek voleybolunda ise özellikle belli sporcular ön plana geçtiğinde işler değişebiliyor. Ve hakikaten çok acımasız hale dönüşebiliyor. O yüzden belki ilerleyen aşamada kadın voleybolu ile erkek voleybolu ile ilgili belki düzenlemeler gelebilir, ama ben daha ilginç bir öneride bulunayım ki ilerleyen aşama bizi biraz oraya doğru götürüyor gibi geliyor. Yani sadece voleybol alanında değil, basketbol ve futbol gibi farklı alanlarda da belki karma takımlara doğru bir gidiş de olacak. Oraya doğru bir gidiş bizi önümüze yavaş yavaş getiriyor gibi geliyor bana.
Öyle mi? Bu enteresan bir gelişme olur.
Evet.
Bu enteresan bir gelişme olur. Ama benim soruma da bir esprili soruma da cevap ver. Öyle teşekkür edelim sana. Erkekler için fileyi yükseltelim mi yani? Bu
ciddi. Olabilir. Niye olmaz?
Yani o zaman bu işin kuvvet unsurunu biraz aşağı çekmiş olmaz mıyız? Daha zeka ve daha işte kurgusal boyuta geçmez mi iş?
Haklısınız. Bence de olabilir. Yani olması gerekenlerden bir tanesi bu. Çünkü erkekler daha fazla sıçradıkları için, daha fazla güç gösterisinde bulunabildikleri için iş hakikaten dediğiniz gibi bir pozisyona bürünmeye başlıyor. Ama kadın voleybolunda dediğim gibi daha hem çekişme daha yüksek oluyor, hem de daha güzel, daha zevkli karşılaşmalar izleyebiliyorsunuz.
O mücadelenin yansımasını her dakika izleyebiliyoruz kadın
voleybolunda. Evet, kesinlikle öyle oluyor.
Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Haftaya bir başka konuyla, bir başka başlıkla yine birlikte olabilmek ümidiyle.
Görüşmek üzere. Kendinize
sağ ol, var ol, sevgiler, selamlar. Özkan'cığım, sen ne diyorsun bu filenin yükseltilmesi önerisine?
Şimdi
1.90 boyunda bir adam olarak.
Şimdi şey var. Her iki cins de kendi limitlerini oynuyor bir kere, hı-hı, sahada. Yani eğer bir erkek takımını izliyorsak zaten kendi gerekliliklerini yapıyor. Kadınlarda da öyle. Kadın voleybolunun size daha net olarak gelmesi, o limitin biraz daha altta, biraz daha kabul edilebilir sanki, hı-hı, bir şeyde tempoda oynanmasından kaynaklı. Ama erkek voleybolunda tabii ki file yükseltilebilir. Ben de yani daha çok estetik hamlelere yol açacaktır o güç denemesini.
Hani bunu diyoruz, belki bir dinleyicimiz de şunu demesin: sizin dünyadan haberiniz yok, erkek voleybolundaki kadın voleybolu file yüksekliği farklıdır da diyebilir.
Farklı zaten. Farklı da
daha biraz daha.
Biz tabii mi? biz daha da yükseğe çıkaralım yüzü. Zaten izlediğin zaman o şeyi hiç düşünmüyorsunuz. Ama çok bir hocamın da dediği gibi bir dominantlık var. Artık o bir şiddet gösterisine dönüyor. İşte o arada estetik dokunuşlar, mesela küçücük bir el hamlesiyle mesela alınan bir sayı olabiliyor mesela, hı hı, voleybolda, ama üç kişiyi birden ters tarafa bırakabiliyor oyuncu. Bakın orada o kişinin o hem estetiğini hem de o zekasını görüyorsunuz.
Oyun zekasını görüyor.
Aynen,
bu
ama
izleyene de bir ufuk açıyor.
Kesinlikle öyle, ama sürekli bir smaç hali varsa işte o zaman belki biraz itici geliyor. Galiba hocam da bundan bahsediyor.
Yani o servisler nasıl kullanılıyor? Top 100 kilometre hızla hani karşı taraftaki birinin yüzüne gözüne geldiğinde
işte
beyin
öyle
sarsın.
Şimdi hemen bir şey söyleyeyim. Bakın
söyle, en son 3 dakika.
Vakıfbank'ın oynadığı İmoko Voley ile yani karşı karşıya geldiler. Yani şampiyon oldukları, hı-hı, şeyde bir Nijeryalı oyuncu var. Hı-hı. İsmi Egonu. Kendisi, hı-hı, bir Nijeryalı. Bir kadın. Ama İtalyan vatandaşı.
Evet.
Sahaya o kadar hakim ki şu an kadınlar voleybolunun Michael Jordan olarak gösteriliyor.
Evet.
Bütün işte magazin, dergileri, basın, herkes ondan bahsediyor.
Onu ya, transfer etti mi bizim takımlarımız?
Yani öyle bir konuşmalar var, kesinleşmedi. Ben okuduğum kadarıyla düşünmüyormuş burada oynamayı. Hı. Her neyse, şimdi bizim voleybolcularımız onunla mücadele ettiler. O da hocamın dediği gibi öyle bir domine ediyor ki oyunu. Onun bile önüne geçti Vakıfbank. Ben bunu
ne kadar önemli bir başarı.
Elbette, çünkü yani ona eğer böyle smaç vurabilmesi adına böyle iyi bir pasör, güzel paslar attığı andan itibaren oyunu her türlü öyle bir okuyor ki, öyle bir şey var ki, yani hükmü var ki sahaya, bütün dünyada dediğim gibi bir numara kabul ediliyor. Ama bizim oyuncularımız oynadıkları o organize oyunla.
Peki Özkan, bu setlerin 15'ten 25'e çıkarılmasına ne diyorsun? Hani bizim zamanımızda 40 yıl önce, 30 yıl önce her set 15 sayıydı ve
servis geçerdi. Yani siz karşı tarafta topu yere vurduğunuzda sayı almazdınız, servis hakkı kazanırdınız. Bence güzel bir tempo kazandıran
biraz bir şey var. Oldu. Aklıma NBA finalleri geldi. Yani öyle bir karşılaşma oluyor ki ikili 7 maç üzerinden oluyor. Yani hakikaten o maçı alan şey takım kimse 7 maçta iyi ya da kötü ya da aklınıza ne geliyorsa onu sergilemek durumunda kalıyor zaten. Sayıların uzaması da bence yani hakikaten hangi tarafın daha iyi olduğunu daha net anlamaz.
Ve bir de çok enteresan son set eğer 2-2 ise pat diye 25'ten tekrar 15'e şimdi, düşüyor daha az hata
çünkü yapan. Daha büyük bir heyecan verme çalışmışlar ve işin psikolojisi devreye giriyor ki yine hani şöyle bir tanım vardı hızlıca bitireyim cümlemi. Sporcu baskıya karşı koyabilen kişiydi. O baskıya karşı koyan da maçı alıyor.
Evet. Tolga beğendin mi programımızı? Tolga karşıdan sağ olsun teşekkür ediyoruz harika Tolga. İşareti yapıyor. Biz de Tolga'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu seslerimizin sağlıklı şekilde tüm dünyaya ve ülkemize ulaşmasında sevgili arkadaşımız Tolga Kökten ana kumandadaydı. Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen, Ahmet Talimciler ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya görüşebilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.